Ayrım 9. Sayfa 119. Sanatçı bir bilimci. Okulumuzun dinlence günlerinde ve aylarında çoğunlukla genel kitaplıklara gider ve sahaflar çarşısında gezerek param oldukça eski basımlı ucuz kitaplardan alırdım. Bir gün yine sahaflar çarşısında yere serilmiş kitap sergilerinden birinde ilgimi çeken bir kitap gördüm. Kitap adı iki sözcüklüydü. Birinci sözcük müntehibat ama ikinci sözcüğünü yazık ki şimdi anımsayamıyorum. Eşar olabilir. Yıllarca kendime yerleşik ve özel kitaplık kuramadığımdan, sonra kiralık yerlerde kurduğum özel kitaplıklarım da üç yangında yandığından ve bir zamanların siyasi polisince talan edildiğinden ve toplanıp geri verilmediğinden bu kitabı kitaplığımda ne yazık ki bulamıyorum. O kitabın adının Müntehibat-ı Eşar olduğunu sanıyorum. Türkçesi seçilmiş şiirler ya da şiir seçkisi. Bu kitaptaki şiirleri Reşit Süreyya derlemişti. Arap harfleriyle Osmanlıca basılı bir kitap. Kitabın içinde şiirler arasında desenler de vardı. Bu desenleri de Reşit Süreyya hocamız yapmıştı. Sahaflar çarşısından satın aldığım bu şiir seçkisini hocama hiç göstermemiştim. Hocaya yarandığım sanılır diye. Şiir okuyan ve yazan, keman çalan, resim yapan bir doktor ve fizikçi. Kim bilir daha neler biliyordur. Biz ona layık öğrenciler değilmişiz gibi gelirdi bize ki öyleydi de. İyi bir hoca mıydı? Hayır. Bilmek başka, öğretebilmek başka. Fiziği onun kertesinde bilmeyen öyle hocalarımız vardı ki ondan daha iyi ders vermesini bilirlerdi. Reşit Süreyya'dan lisede fizik öğrenmek zordu. Ondan fizik öğrenebilen her 60-70 kişilik sınıfta ancak 2, bilemediğin 3 öğrenci vardı. Ben bütün lise öğrenciliği yaşamımda, bütün derslerden en yüksek numarayı aldığımdan hocamın anlattıklarını anlayanlardan biriydim. Reşit Süreyya üniversite kürsüsünden fizik dersi veren bir profesör gibiydi. Öyle yüceydi ki bizim için, bizim gibi haylaz ve haytalara fizik öğretmek zorunda bırakıldığı için onu acırdım. Onun fizik profesörü olmayışını asker olmasına bağlardım. Dersini anlasın anlamasın onu her çocuk severdi. Onu niçin severdik? Oysa numarası kıttı, ünlü sıfırcılardandı ve sıfırcı öğretmenler pek de sevilmez. Sanırım ki çok büyük, anlaşılamayan bir bilgin olduğu için onu anlamayanlarca da seviliyordu. H2S Reşit Süreyya Bey çok incelikli, çok kibar bir insandı. Öğrencileri olarak ona yaptığımız bir terbiyesizliği, bir utanmazlığı anlatacağım. Bir gün ilk dersimiz kimya, ikinci dersimiz fizikti. O gün fizik dersinden Reşit Süreyya Bey bir ara sınav yapacaktı. Bunu önceden söylemişti. Bütün derslerde ve bütün sınavlarda hep tam numara alan, 5 alan ben bile korkuyordum. Fizik sınavından korkuyordum. Doğrusunu söyleyeyim, fizik sınavında kırık numara almaktan çok soruları doğru yanıtlayamazsam hocama karşı utançlı duruma düşerim diye korkuyordum. Çünkü Reşit Süreyya Bey bana çok güvenirdi ve ne denli zor olursa olsun her soruyu yanıtlayabileceğime inanırdı. Onun güvenini sarsıp utanmaktan korkuyorum. Şevket adında bir sınıf arkadaşımız vardı. O günlerde adı Şevket olan herkese çamur lakabı takılırdı. Çamur Şevket adı sık sık o günlerin gazete haberlerinde, polis ve adliye haberlerinde geçen bir sabıkalıydı. Bursa Askeri Lisesi'nde kaldığı için Kuleli'ye bizim sınıfa gelmişti. Bir yıl daha sınıfta kalırsa alaya çıkarılacaktı. Hiç de çalışkan değildi. Hele matematikte, kimyada, fizikte. Ya tarihten, coğrafyadan başka türlü mü? Ama sevilen bir arkadaşımızdı. O gün kimya dersini laboratuvarda yapmıştık. Bir deney üstüne çalıştık. Kimya öğretmenimiz bir cam tüpe bir tutam kükürt koyduktan sonra üstüne bir asit döktü. O zaman biz asite hamız derdik. Sanırım kükürdün üstüne hamızı kibriti dediğimiz H2SO4 dökmüştü. Yanılıyor olabilirim. Kükürt fıkırdayarak kaynamaya başlamış ve sarı dumanlar salarak H2S gazı çıkartmaya başlamıştı. Bilindiği gibi bu gaz tıpkı osuruk kokusundadır. Bir sonraki ders fizik. Reşit Süreyya Bey ders yapacak. Çıkarın kağıtları. Sınav kağıtlarını çıkarttık sıralarımızın üstüne. Genellikle sınavlarda öğrencilerin oturma planı kopya alışverişine göre değiştirilirdi. Sınıfın 3-4 en çalışkanı tembel arkadaşlarına kopya verecek biçimde derslikte yerleştirilirdi. Bu 3-4 öğrenciden kopya bütün dersliğe yayılırdı. Kimisi fısıldayarak, kimisi sorunun yanıtının kitabın hangi sayfasında olduğunu söyleyerek kopya verirdi. Her zaman benden en çok kopya isteyen Çamur Şevket, o gün sınava girmeden önce benden böyle bir istekte bulunmamıştı. Yazın. Reşit Süreyya Bey 3 soru sordu. Biz soruları yazdık. Arkadan bir fısıltı duydum. Ulan kıllı, kaçıncı sayfada? Sorunun yanıtının kitabın kaçıncı sayfasında olduğunu bilmiyordum. Bilmiyorum diye fısıldadım. Arkamdan çevrilen kitap sayfalarının hışırtısını duyuyorum. Ama Reşit Süreyya Bey sıraların aralarında dolaşıyor, rahat rahat kopya çekilmesine olanak vermiyordu. Birden dersliğe yoğun bir osuruk kokusu yayıldı. Olanı anlamıştım. Çamur Şevket bir önceki derste kimya laboratuvarındaki deneyde kükürdüğün üstüne asit dökülünce osuruk kokusu yayıldığını öğrenmiş ve bu bilgisi salt bir ezber olarak kalmamış, öğrendiğini uygulayarak yaşama da geçirmişti. Hoca sıralar arasında dolaşırken onun sırasına yaklaşınca laboratuvarından aşırdığı tüp içindeki kükürt tanelerine biraz asit döküyor ve osuruk kokusu yayılıyordu. Reşit Süreyya Bey oradan uzaklaşıyor, Çamur Sevket de kitabını rahatça karıştırıp kopya çekebiliyordu. Reşit Süreyya Bey o incelikli insan, ''Efendiler'' dedi. ''Dışarı çıkmak ihtiyacında olan varsa çıksın.'' Kimseden ses yok ama osuruk kokusu yayılıyor. Efendiler, rica ederim, içinizde sıkışan her kimse çıksın dışarı. Reşit Süreyya Bey önceleri üstü kapalı söylüyordu, gittikçe açık söylemeye başladı. Efendiler, kim sıkıştıysa helaya gidebilir. Çamur Şevket bir yandan tüpteki kükürdü ve asidi arttırırken bir yandan da fizik kitabından şakır şakır kopya çekiyordu. Efendiler, size söylüyorum, abdesti gelmiş olan çıksın dışarı. Reşit Süreyya Bey kopya yapacağımız çekincesiyle derslikten çıkmıyordu. Gittikçe yoğunlaşan koku içinde paydos zili çaldı. Hoca sınav kağıtlarını bir telaşla toplayıp kendini dışarı zor attı. Çamur Şevket bu pis koku yayarak kopya çekme numarasını daha önce de Bursa Lisesi'nde sınıfta kaldığı ders yılında da yapmış. Yani bu konuda deneyimliymiş. Ancak o zaman kükürde asit dökülünce pis koku yayılacağını bilmediğinden bu pis kokuyu kendi doğal olarak çıkarır ve öyle kopya yaparmış. Ama yine de sınıfta kalmış. Çamur Şevket fizik kitabına bakıp 3 sorunun da yanıtını tıpatıp yazdığını söylüyor ve fizikten tam numara alacağı için sevinçten uçuyordu. Ama umduğu olmamıştı. O fizik sınavından sıfır değil ama bir almıştı. Çünkü Reşit Süreyya Bey salt soruları yazanlara bir verirdi, sıfır vermezdi. Çamur Şevket fizik kitabının hocanın sorduğu soruyla hiç ilişkisi olmayan başka bir sayfasından kopya çekmişti. Yanıtları doğruydu ama Reşit Süreyya'nın sorduğu soruların değil, başka soruların yanıtlarıydı. İki sıra arkamda oturan Şevket bana fısıldayarak soruların yanıtlarının fizik kitabının hangi sayfasında olduğunu sorup da benden bilmiyorum yanıtını alınca, bana sorduğu soruyu bir başka arkadaşa sormuş, o arkadaş da bile bile yanlış sayfa numaraları fısıldamış. Zavallı Çamur Şevket, kalleşlik denilen bu yanlışlığa kurban gitmiş. Bir kopya olayı. Sınıf birincileri ve çok çalışkan öğrenciler çoğunlukla kopya vermek istemezler. Böylelerinin içinde baskı ya da korkutma yüzünden kopya vermek zorunda olanlar olursa eksik ya da yanlış kopya verirler. Bir üst sınıfta benim tanık olmadığım şöyle bir olay geçmiş. Sınıfın en tembel, en haylaz ama en kabadayı çocuğu yazılı matematik sınavında korkuttuğu sınıf birincisinden kopya alıyormuş. Öğretmen soruları sorunca sınıf birincisi bakmış ki soruları ancak bir ders saati içinde zar zor yanıtlayabilecek. Kopya vermeye zamanı yok. Arkadaşına, ben demiş, soruları yanıtlarken sana da tıpkı tıpkısına fısıldayacağım. Sana ayrıca kopya vermek için zaman yok. Sen benim sana fısıldadıklarımı değiştirerek yaz ki hoca kopya olduğunu anlamasın. Böyle anlaşmışlar ve böyle de yapmışlar. Sınav sonunda sınıf birincisi sormuş. Nasıl, değiştirdin değil mi? Öbürü, hiç merak etme demiş. Hoca kopya yaptığımı dünyada anlayamaz. Öyle değiştirdim ki senin bana eksi dediklerini artı, artı dediklerini de eksi yaptım. Bu yanıt üzerine kopya veren çocuk sevineceği yerde "Eyvah!" diye feryat edince öbürü onun babasını da karıştırıp söverek "Ulan," diyor, "ben senin bana yanlış kopya vereceğini sanki bilmiyor muydum?" Yazılı ya da sözlü ders yoklamalarında ve sınavlarda başarılı olmuşsun olmamışsın ne çıkar? Arada önemli bir ayrım yoktur. Desteği kıran da suyu getiren de birdir. Çamur Şevket de ve daha sonra onun gibi niceleri de alaya çıkmadan sınıf geçip subay oldular. Hatta bunların içinden kurmay ve general olanlar bile oldu. İnsanın hangi yaşta gelişeceği hiç belli olmuyor. Dersteki başarısızlıklarından alaya çıkarılanlar ortaokulda daha çoktu. Ama lisede böyleleri azaldı. Lisede alaya çıkarılanların çoğu ahlaksal nedenlerdendi. Zaman zaman yürüyüşe ya da talime çıkarılırdık. Bu yürüyüşlere daha çok 2-3 kısım yani 120-180 kişi bir arada çıkarılırdık. Çengelköy'ün içinde bir tur atar, okula dönerdik. Bu yürüyüşlerde söylediğimiz marşlardan biri hiç aklımdan çıkmıyor. Ölmek var, var, var, dönmek yok, yok, yok. Döner isek biz, namus bize ar olsun. Bu marşı çok candan, çok ateşli söylerdik. Hele ölmek var, dönmek yok diye bağırırken yeri göğü, dağı taşı inletirdik. Ölmek var, dönmek yok, savaş sırasında düşmana karşı direnci artırmak için söylenmişti. Ama biz sınıfta dönmeyi amaçlıyorduk. Ölmek var, sınıfta dönmek yoktu. Aşağı yukarı da öyleydi. Bir kopya olayı daha. Lisenin son sınıfındayız. Birkaç ay sonra harp okuluna geçeceğiz. Reşit Süreyya Bey yıl sonundaki bakalorya bu eğitim programı biz orta sondayken 1930-31 ders yılında yürürlüğe girdi. Ortaokul ve lise son sınıflarına bakalorya lisesi sınavı kondu. Bakalorya sınavlarında salt o ders yılı okutulan dersler sorulmaz. Bütün ortaokulun 3 sınıfında 6, 7 ve 8. sınıflar ve bütün lisenin 3 sınıfında 9, 10 ve 11. sınıflarda okutulan derslerden sorular sorulurdu. Öğrenciler için zordu ama öğrenim ve öğrencilerin iyi yetişmesi bakımından çok yararlı bir yöntemdi. Biz tarih boyunca bütün eğitim yöntemlerini dışarıdan aldığımız gibi bakalorya yöntemini de Fransa'dan almıştık. Bakalorya sınıfından önce bir ara dönem sınavı yapacağını bir hafta önceden haber verdi. Bütün sınıfı bir telaştır aldı. Nasıl bir soru geleceğini bilmiyorduk ama en kolay soru gelse bile 60 kişilik bizim 14. sınıfta bu soruyu ancak 2-3 öğrenci yapabilirdi. Bu sınavdan herkes korkuyordu. Ben de korkuyordum. Korkmayan yoktu. Aman kıllı. Ben ne yapabilirdim? En çok yapabileceğim arkadaşlarıma fizik çalıştırmak ama bu da olanaksızdı. Çünkü hem önümüzde zaman azdı hem de arkadaşlarımın çoğunun matematik ve fizikten temel bilgileri azdı hatta kimisinin hiç yoktu. Aman kıllı. Ne yapabilirim arkadaşlar? Ne yaparsan yap. O bir hafta içinde bizim kısım arkadaşlar hiç olmadık biçimde geceli gündüzü çalıştılar. Neye mi çalıştılar? Kopya hazırlamaya. Önce derslikteki oturma planı değiştirilerek kopya yapmaya elverişli bir duruma getirildi. Kopya verecek olanlar ortalara alındı. En zor ve en kurnazca kopya iki iplik makarası genişliğinde kağıtlardan rulo yapmak ve bu incecik sarılı kağıtlara incecik ve küçücük harflerle hocanın sorma olasılığı bulunan bölümleri fizik kitabından aktarmak. Bir elin parmaklarıyla sıranın altında ve dizlerin arasında tutulan iki rulo birinden birine aktarılarak kopya yapılacak yer bulunurdu. Ben öğrencilik yaşamım boyunca hiç kopya çekmeyen o seyrek öğrencilerden biriydim. Harp okuluna niçin ve nasıl kopya yaptığımı yeri geldiğinde anlatacağım. Ama çok kopya verdim. Benim verdiğim kopyalarla sınıf geçmiş, liseyi bitirmiş pek çok kurmay, subay ve general vardır. Kopyanın daha birçok çeşitleri vardı. Dersliğin koridora bakan pencere camının dış yanında iri harflerle kağıtlara yazılı kopyayı gösterip hoca o yana yönelince çekilmesi gibi. Hatta hocanın ceketinin arkasına kopyayı iğnelemek gibi. Benim kopya yazma işimin nedeni salt bilgime güvenmem değildi. Bundan çok daha önemlisi utanma duygusuydu. Öğrencilik yaşamımda bütün öğretmenlerim beni sevdi ve bana güvendi. Beni seven ve bana güvenen insanlar beni kopya yaparken yakalarlarsa nasıl utanacaktım, nasıl? İşte bu yüzden kopya yapamazdım. Yapmayı gönlümden geçirsem bile. En zoru rulo kopya hazırlamaktı. Aşağı yukarı bütün bir kitabı o küçük ruloya aktarmak için o denli çok çalışırlardı ki normal olarak derse çalışmış olsalar bu denli emek ve zaman vermezlerdi. Geceleri uyumadan kopya hazırlayanlar bile vardı. Bütün bu kopya hazırlıklarına karşın kendilerine güvenemiyorlardı. Yine bana soruyorlardı. Ne yapacağız kıllı? Reşit Süreyya Bey'in zor sorular soracağını biliyordum. Aklıma bir kurnazlık geldi. Siz buna ister kurnazlık, ister aptallık, ister terbiyesizlik, hatta ahlaksızlık deyin. Bizim fizik kitabımızda her bölümün sonunda Avrupa ülkelerinin ünlü liselerinde geçmiş yılların bakalorya sınavlarında sorulmuş soruları vardı. Ama bu soruların yanıtları yoktu. Bunlar alıştırma sorularıydı. Yanıtları da birçok fizik formülünün bilinmesini gerektiriyordu. Bu yabancı liselerde okutulan bakalorya sorularından en zor olan üçünü seçip önceden bu soruların yanıtlarını hazırladık. Reşit Süreyya bize yazılı sınavda ne sorarsa sorsun, biz sınav kağıtlarına önceden hazırladığımız soruları ve yanıtları yazacaktık. Ancak bu dalaverelim bir zorluğu vardı. Yazılı sınavlarda kopya çekilmemesi için derslikte öğretmenden başka bir de denetleyici olarak bir sınıf subayı da bulunurdu. Bu sınıf subayının da dalavereyi bilmesi gerekirdi ki gerektiğinde bizi savunabilsin. Hayır hocam, siz o soruyu değil, öğrencilerin yazdığı bu soruyu sormuştunuz diyebilsin. Bizim kısımlara bakan iki sınıf subayımız vardı. Biri yüzbaşı mekanizma Kamil, biri de yüzbaşı Dursun Bey. İkisini de severdik, ileride kendilerinden söz edeceğim. Reşit Süreyya'nın yazılı sınavında Dursun Bey bulunacaktı derslikte. Ben bu işi Dursun Bey'e söyleyemem, birisi söylesin. Kim olduğunu şimdi anımsayamadığım bir sınıf arkadaşımız Dursun Bey'e söylemiş. Tabii Dursun Bey'e söylerken çok yalvarmış ve bize çok acındırmış. Hepimiz sınıfta kalacağız, biliyorsunuz bu hoca hem zor soruyor hem de sıfırcı. Allah belanızı versin demiş Dursun Bey. Ne bok yerseniz yiyin. Bu sözü Dursun Bey'in razı olduğu anlamına geliyormuş. Hiç unutmuyorum, 3 bakalorya sorusunu yanıtlayacağımız lise Fransız Lyon Lisesi'ydi. Şimdi bana Lyon Lisesi'nin 3 bakalorya fizik sorusunu çözmek düşüyordu. Ne kadar zamanda bu 3 soruyu çözdüğümü bilmiyorum ama 2 günden fazla uğraştığımı biliyorum. Üstelik geceleri de çalışarak. Bir de yalnız çözmek, yanlış yanıtlamak sorunu vardı. Sonunda doğru olduğunu sandığım çözümleri buldum. Arkadaşlar dedim, şimdi bu çok zor soruları hepimiz tam olarak aynı biçimde yanıtlarsak bu kuşku çeker. Birbirine benzemez biçimde yapalım. Geçen sınavda az numara alanlar örneğin soruların birini ya da ikisini yapmasınlar. Ben yapmayın demişken arkadaşlar önceden hazırladıkları sınav kağıtlarına yanıtları yazmışlar bile. Sınav günü ve saati geldi. Önce Reşit Süreyya, arkasından Dursun Bey dersliğe girdiler. O gün temsilci ben miydim? Belki de. Dikkat! Arkadaşlar ayağa kalktı. Efendiler, söylediğim gibi imtihan yapacağım. Çıkarın kağıtlarınızı yazın. Hoca ne söylerse söylesin, ne sorarsa sorsun, biz kendi bildiğimizi yapacağız. Soruları sordu. Dursun Bey'in suratı asık, yüzünden düşen bin parça oluyor. Kimi arkadaşlar önceden hazırladıkları yanıtları erkenden verip çıkıyor derslikten. Oysa çalışkan ve bilen öğrencinin bile bir saat içinde yapması zor, hatta olanaksız. Ben anlatılmaz bir korku içindeyim. Ya hoca bu dalaverenin benim başımın altından çıktığını anlarsa? Ya bana ben size bu sorularımı sormuştum diye sorarsa? Ne yanıt verebilirim? Ya evet bu soruyu sormuştunuz diye yalan söyleyecektim. Ya da hayır siz başka soru sormuştunuz ama biz bütün sınıf ben başta olmak üzere sizi kandırmak, aptal yerine koymak için sahtecilik yaptık diyecektim. O zaman da asıl suçlu benken bütün sınıf arkadaşlarımı suçlamış olacaktım. İçinden çıkılmaz bir duruma düşmüştüm. Bütün bunları sınav kağıdının önünde, yani iş işten geçtikten sonra düşünüyordum. Sonunda kendi kendimi cezalandırmaya karar verdim. Lyon Lisesi'nin bakalorya sorularına yanlış yanıtlar yazacaktım. İlk kez bir sınavda kırık numara almayı göze almıştım. Hiç yanıt vermesem sahtecilik planımız anlaşılabilirdi. Sonlara doğru sınav kağıdını verip derslikten çıktım. Aradan birkaç gün geçmişti. Sabah müzakere, yani etüt saatinde derslikteydim. Reşit Süreyya Bey'in öğretmenler odasında olduğu, beni çağırdığı haberi verildi. Çocuklarda ses soluk kesildi, gittim öğretmenler odasına. Reşit Süreyya Bey, boğaz içine bakan pencerelerin birinin geniş duvar çerçevesine dirseğini dayamış, önünde sınav kağıtlarından biri. ''Bak, arkadaşlarından biri benim sorduğum soruları yazmış. Senden de bunu hiç ummazdım Nusret Efendi.'' Bir şey söylemeye bile gerek yok. Daha duruşumdan bile suçlu olduğum belli. Hocanın sorularını doğru olarak yazan 60 kişilik 14. kısımda bir öğrenci var. Bigalı Mustafa Biricik. Öyle silik, öyle renksiz bir çocuk ki, bu olay olmasaydı ben onun adını olanığı yok anımsayamazdım. Ne ben ne de bir başkası. Dersliğe girince herkes sordu. Ne olmuş, ne olmuş? Mustafa Biricik, hocanın sorularını doğru yazmış. Bizim de foyamızı ortaya çıkarmış. Mustafa'nın Bigalı olduğunu bile anımsıyorum. 60 yıl önceki yüzü şimdi bile gözlerimin önünde. Biz bu planı hazırlarken daha başta, arkadaşlar ben bu işte yokum demiş olsaydı, bugün ondan bir kahraman diye söz ederdim. Hem de bizi bu utançlı durumdan kurtarmış olurdu. Bütün bu çirkin oyunumuzdaki oyun bozanlığına karşın Mustafa Biricik, hocanın sorularını doğru yanıtlayabilseydi hiç olmazsa. Hayır, doğru soruları doğru yanıtlayamamıştı. Bütün derslik silme kırık numara almıştı. Ben? Bana numara vermemişti bile. Niçin? Bilmiyorum. Beni ayrıca başka bir sınava çekmişti. Bana numara verme işini sonradan ben kendimce şöyle yorumladım. Bana da bir ya da sıfır vermiş olsaydı öteki sınavlarla sınıf ortalamam aşağı düşecekti. Yorumum yanlış da olabilir. Yıllar sonra. Liseyi bitirdik. Arkasından harp okulu da bitti. Subay olduk. 2 yıllık askeri fen tatbikat okulunu da bitirdik. Muratlı'da, Erzurum'da, Kars'ta, Safranbolu'da, Zonguldak'ta, daha birçok yerde kıta ve karargah hizmetinden sonra görev ve yetkimi kötüye kullanmak suçundan 4 ay hapse mahkum olarak yüzbaşılığıma birkaç ay kala üsteğmen rütbesindeyken askerden çıkarıldım. Yaşayabilir ve yazabilirsem bütün bu olayları en ince ayrıntılarına dek olduğu gibi Böyle Gelmiş Böyle Gitmez dizisinin ileriki bölümlerinde tarih sırasına göre yazacağım. Değişik işlerden sonra gazeteciliğe başladım. Cumartesi adında haftalık bir magazin çıkarttım. O dergide her sayıda yazdım ama biri bana göre güzel bir yazıydı. Şimdi dostum Mustafa Ekmekçi Ankara Milli Kütüphane ve Meclis Kitaplığı'nda Cumartesi dergisini aramaktadır. Bulabilirse sözünü ettiğim yazıyı buraya aktaracağım. Mustafa Ekmekçi Cumartesi dergisini ne yazık ki o kitaplıklarda bulamamış. Ali Nesin. Parasız yönden umarsız kalıp cumartesiyi kapattım. Elimde dağlar kadar iade sayılar kaldı. O zamanlar bu geri alınan dergiler iki türlü değerlendirilirdi. Ya eski Galata Köprüsü üstündeki vapur iskelelerinde ve vapurlarda bu dergiler üst fiyatlarından çok çok daha ucuza satılır, ya da geri alınmış dergi yığınlarının kenarları mavi boyayla boyanıp kağıt fabrikasına gönderilmek üzere toptancı kağıtçılara satılırdı. Bu geri alınmış gazete ve dergi alışverişini Nideli hamallar yapardı. Bu hamallar Nide'den ilk gelişlerinde getirdikleri arkalık denilen ve yük taşımaya daha çok da gazete ve dergi taşımaya yarayan aygıtlarını önlerine koyup Bağbali yokuşunda iş beklerlerdi. Zamanla bu arkalıklı hamallar büyük kağıt tüccarları çok zengin iş adamları oldular. Hala içlerinde benimle seyrek de olsa tanışlık edenler vardır. Geri gelen cumartesileri bizim kağıtçımız Nideli Mustafa Sarışın, yüzü çilli bir adamdır, mavi sulu bir boya ile boyadı. Boyanın derginin ta içine işlemesi gerekirdi. Çünkü boya derginin içine işlemezse dergilerin boyalı kenarlarını cilt makasında birkaç milimetre kestirip yeniden dağıtıcılara satarlar, onlar da ikinci kez dergi sahibine iade edebilirlerdi. Biz satılmayıp geri gelmiş cumartesileri iskele ve vapurlardaki satıcılara verdik. Onlar diyelim 10 kuruşluk dergiyi bizden 2 kuruşa alıp yine diyelim 5 kuruşa satıyorlardı. Cumartesilerin vapur ve iskelelerde satıldığı günlerde 1946 Marco Paşa adlı haftalık gülmece dergisini çıkarıyordum. Reşit Süreyya Bey vapurla İstanbul'a geldiği bir gün satıcılardan bir cumartesi satın alıyor. Derginin o sayısında sözünü ettiğim benim yazımı okuyor. Çok beğeniyor yazımı. Yıllar sonra beni görmek üzere Bağbali'deki Marco Paşa yönetim evine geliyor. Reşit Süreyya'yı görünce şaşırdım. Yazımı çok beğendiğini söyleyince daha çok şaşırdım. Ve sevindim. Öyle sevindim ki o dergi yüzünden uğradığım zararı falan unuttum. Cumartesi bir işe yaramıştı. Hocam Reşit Süreyya dergideki yazımı çok beğenmişti. Dünyalar benim olmuştu. O gün Reşit Süreyya sivil giysiliydi. Rütbesi albay olmalıydı. O küçük yazımı öve öve bitiremiyordu. Aklımda kaldığına göre umarsızlıktan yazılmış umutsuz karamsar bir yazıydı. Kim bilir belki de o yazıda anlatılan acı durumu ya da benzeri durumları Reşit Süreyya da yaşamıştı. O günkü konuşmamızda bana Amerika'ya, ABD'ye gideceğini söylemişti. Ne kadar sonra Amerika'ya gittiğini bilmiyorum. Bu Reşit Süreyya ile son görüşmemiz oldu. Amerika'ya yine bir şeyler öğrenmek için gitmişti. Öğrenmek ve öğretmek. Yaşam boyu onun işi işte buydu. Oğlu Feza Gürsey'in dediği gibi o bir ebedi öğrenciydi. Ebedi öğrenci yine öğrenmek için bir yere uçakla giderken uçak düşmüş, ölmüştü. Nobel adayı bir Türk. Oğlum Ali Nesin Lozan'da liseyi bitirdikten sonra Paris'te üniversite öğrenimi yaptı. Amerika'da da doktorasını yapmak istiyordu. Amerika'daki pek çok üniversiteden hangisine göndermeliydim? Hiç gitmediğim için Amerika'yı bilmiyordum. Amerika'ya daha sonra 1994'te gittim. Ama şunu biliyordum, her üniversitede her bilim dalı üstün düzeyde değildir. Öyle üniversiteler var ki hocalarının değeri ve önemiyle alınır. Örneğin adı pek duyulmamış öyle bir üniversite vardır ki orada falanca kürsünün hocası çok değerlidir. Ben ünlü bir üniversite değil, değerli bir matematik profesörünün bulunduğu bir üniversite arıyordum. Çünkü Ali böyle değerli bir profesöre layıktı. Bir gün konuyu üniversite öğrenciliğinden beri tanıdığım merhum Yaşar Trak'a açtım. Bana bu konuyu Kurşunluoğlu'na mektup yazıp sormamı önerdi. Kurşunluoğlu'nun adını duymuştum. Amerika'da bir Türk bilimciydi. Yaşar Trak ona değin daha geniş bilgi verdi. Köy enstitüsü çıkışlıymış. Olağanüstü bir matematik kafası varmış. Aynı dönemde üniversite öğrenciliği yapmışlar. Değeri anlaşılmamış. Amerika'ya gitmiş, şimdi Nobel ödülü alacak adaylar arasında gösteriliyormuş. Bir Türk olarak öyle sevindim ki anlatamam. Yaşar Trak, Profesör Kurşunluoğlu'na mektup yazarak dileğimi bildirmemi önerdi. Ben kendisini tanımadığımı, benim adıma Yaşar'ın mektup yazmasının daha uygun olacağını söyledim. Yaşar, hayır, o seni kesinlikle tanır ve senden böyle bir mektup almış olmaktan son derece memnun olur. Senin mektubun çok daha etkili olur, sen yaz, dedi. Yaşar'dan Kurşunluoğlu'nun adresini alıp bir mektup yazdım. O mektubun kopyası mektup dosyalarımın arasında olacak. Bir gün bulursam buraya aktarırım. Çünkü benim Kurşunluoğlu'na yazdığım o ilk ve son mektup bence çok önemli, bir insanı tanıma açısından önemli. Uzunca bir mektuptu. Önce oğlumu tanıtıyor, sonra bize salık vereceği en iyi matematik hocasının ya da hocalarının hangi üniversitelerde bulunduğunu lütfen bildirmesini rica ediyordum. Yanıt geldi. Kendisinden değil, Amerikalı sekreterinden. İngilizce ve taslamam 2,5 satırdı. O mektubu da dosyalarımın arasında bulunca ibreti alem olsun diye buraya aktaracağım. Mektupta dünyadaki her okur yazarın bildiği 3 üniversite adı bildiriliyordu. Harvard, Yale ve üçüncüsü de sanırım Princeton. Elimde olmadan ağzımdan 3 harfli ve tek heceli bir ses çıktı. Öyle sinirlendim ki, Fener yolundaki evimin çalışma odasında bir aşağı bir yukarı hızlı hızlı gidip gelirken söylemedik söz bırakmadım. Bu denli kızmamın bir nedeni daha vardı. Ben okurlarından çok mektup alan bir yazarım. Okurlarımdan, tanışlarımdan ve dostlarımdan. 1993'te büyük bir ameliyattan sonra görme alanım daralıp gazete, kitap ve mektup okuyamaz olunca dek bütün mektuplara kimden gelmiş olursa olsun, hatta içinde bana ağır sövgüler olsa bile elbet adresi varsa kesinlikle yanıtlarım. Hele çocuklardan gelen mektupları. Görme alanım daralana dek elime geçip de yanıtlamamış olduğum hiçbir mektup olmamıştır. Yazdığım, yanıtladığım mektuplar yazdığım kitapların 4-5 katı tutar, belki daha da çok. Bir mektubu yanıtlamamayı, insanın yanıtlama gücü varsa, insana saygısızlık ve insanın kendine saygısızlığı sayarım. Ne yazık ki son 2 yıldır mektupları yanıtlayamıyorum ve o eksikliğimden ötürü de utanıyorum. Kurşunluoğlu'na yazışımın bir başka nedeni de bana yanıtı İngilizce 2,5 satır olarak Amerikalı sekreterine yazdırmış olmasındandı. Keşke ondan hiç yanıt gelmeseydi de kafamda bir Türk Nobel ödülü imgesi yaşayıp dursaydı. Oysa bu köy enstitüsü çıkışlı bilimci profesör olmuş ama köylülükten kurtulamamış. Köy enstitülerinin Türk köylülerini köylülükten kurtarmak için kurulduğunun ayrımında bile değil. Bu profesör bana köyünden makam odasına babasının yayan yapıldak getirten valiye, köylü olan babasının söylediği şu sözü anımsattı. "Oğlum, ben sana vali olamazsın demedim, adam olamazsın," dedim.